Donanım Haber'den herkese merhaba. Şu an gördüğünüz gibi Hyundai'nin %100 elektrikli otomobili IONIQ 6'nın içindeyiz. Ben otomobil ve henüz göremediğiniz gizli şoförüm var. Gelin dilerseniz hemen incelemeye başlayalım. Hyundai IONIQ 6 şu anda elektrikli otomobil dünyasında veya otomotiv dünyasının genelinde belki de en ikonik, en sıra dışı tasarımlardan bir tanesine sahip. Zaten genel olarak baktığınızda sanki bir yay gibi böyle yukarı doğru yükselen ve sonrasında alçalan gövde tasarım var. Tabii ki bu neye yarıyor? Otomobilin aerodinamik olmasına yarıyor. İlk başta şunu belirteyim, 0.21 cd hava sürtünme katsayısına sahip. Bu da bir elektrikli otomobil için, böyle büyük bir elektrikli otomobil için çok iyi bir değer. Tabii ki burada öne çıkan bazı detaylar var. Onlardan bahsedeyim hemen. O da parametrik piksel aydınlatmaları. Yani otomobilin her yerinde bu parametrik piksel küçük kare şeklindeki detaylardan bahsediyorum bu arada. Yani farların altındaki gündüz aydınlatmalarında, burada aktif kapakların ortasındaki detaylarda, birçok yerde, iç tarafta, arkada, aydınlatmalarda, her yerde bunu görebiliriz. Bu arada farlar demişken Matrix LED farlarımız bu üst donanım seviyesinde, progresifte standart olarak geliyor. Onun dışında zaten düşük burun kısmını böyle hava aerodinamik yapı olarak net bir şekilde görebiliyoruz. Çok güzel bir tasarım var. Burada aktif kapaklarımız var. Hyundai aerodinami adına bazı trikler yapmış. Bu aktif kapaklar normalde havayı yönlendirme adına kapalıyken bataryanın soğutulması gerektiğinde açılarak havayı bataryaya doğru götürüyor. Burada soğutma sağlanıyor. Ön taraftaki ilgi çekici detaylar bunlar. Hemen hızlıca yan tarafa geçelim. Hava da çok sıcak. Burada terliyoruz, kusura bakmayın. Şöyle yan tarafta tabii ki elektrikli otomobillerin veya günümüz otomobillerin olmazsa olmazı gizli kapı kolları. Burada hemen kendini gösteriyor. Şöyle açıyorum. Ben şöyle açmış olayım. Tabii ki şu an kilitli olduğu için sadece göstermiş olayım size. Hemen şöyle baktığımızda yan aynalarımız var. Yani parametrik piksel aydınlatmaları her yerde görebilirsiniz demiştim. Yan aynalarda bile, sinyallerde bile bunu görüyoruz. Hemen altında kameralarımız var. Bu otomobilde 360 derece çevre görüş sistemi var. Çok kullanışlı bir sistem. Sürüş kısmında anlatıyor olacağım zaten. 20 inçlik büyük jantlarımız var burada. Otomobil zaten büyük. Neredeyse 4.85, 5 metreye yakın bir otomobil olduğu için bu jantlar büyük olmasına rağmen otomobile genel olarak baktığınızda küçükmüş gibi duruyor. Zaten otomobil genel olarak küçük bir otomobilmiş gibi duruyor ama içine oturduğunuzda hiç de öyle hissettirmiyor. Çok geniş bir alan sunuyor sizlere. Hemen şöyle yanlarda park sensörlerimiz devam ediyor. Yay tasarımı demiştim. Şurada zaten baştan sona o yay tasarımını net bir şekilde görebiliyoruz. Arkaya doğru geldikçe böyle tavanımız basık hale geliyor. Biraz daha liftback benzeri bir gövde tasarımımız var burada. Yan taraftaki detaylar da böyle, hızlıca arka tarafa geçiş yapalım. IONIQ 6'nın tasarımındaki en dikkat çekici detaylar belki de arka kısımda yer alıyor. Neden? Şöyle arka çaprazdan baktığınızda genel olarak Porsche'ye benzetilen, 911'e benzetilen bir yapısı var. Ben de biraz benzetiyorum açıkçası ama genelde kendine has bir tasarımı karşımıza çıkıyor. Burada spoiler'daki parametrik piksel fren lambası yine ilgi çekici detaylardan bir tanesi. Ayrı bir görsel şören sunuyor bizlere. Boydan boya uzanan yine parametrik piksel LED stop lambalarımız var burada. Yine burada bagaj kapağına entegre küçük bir bagaj spoilerımız yer alıyor. Alt kısımda da otomobili oldukça sportif gösteren difüzörümüz var ve bu difüzörün altında ayırıcılar var. Otomobilin aerodinamik yapısına katkıda sunulan diğer detaylardan biri de bunlar. Hemen şöyle dilerseniz bagaj kısmına geçiş yapalım. IONIQ 6'da elektrikli açılabilir bagaj kapağı standart olarak geliyor progresif donanım seviyesinde. Gördüğünüz gibi arka camla beraber açılmıyor. Sadece kapak tek başına açılıyor. Biraz daha hani liftback yapısını bozan bir detay bu. Ama sanki arka camla beraber açılsa buradaki açılış genişliği veya yüksekliği daha iyi olabilirdi. Burada biraz pratik kullanımdan almış açıkçası bu durum, onu söyleyebilirim. 400 litre civarında bir bagaj hacmimiz var. Böylesine büyük, devasa bir araç için küçük sayılabilecek bir bagaj hacmi. Zaten şöyle girişin bagaj ağzından da bunu anlayabiliyorsunuz. Biraz dar ve küçük kalıyor. Ama işte bu otomobilin gövde yapısından dolayı biraz da iç mekanda birazdan göreceğiz. Arka taraftaki bacak mesafesini arttırmaya oynamış Hyundai burada. O yüzden biraz bagaj hacminden feragat etmiş. Tabii ki arka koltukları yatırabiliyorsunuz. Arka koltuklar yatırıldığında bu alan biraz daha uzuyor. Uzun nesneleri koymak için burada size alan yaratılıyor. İç taraftan bu koltukları yatıramıyorsunuz. Burada iki tarafta kolu var bunların. Çekerek bunları arka koltukların kilidini açıyorsunuz. Kendileri düşmüyor. İçeri gidip sizin arka koltuğu kendiniz yatırmanız gerekiyor. Bu detayı da size vermiş olayım. Bunun dışında bagajda gördüğümüz gibi sağ solu her yeri halı kaplı. Üst tarafta bir aydınlatması var. Onun dışında hemen şöyle bir zemini kaldırdığımızda altta küçük bir alan sunuyor bize, ama bu alana sadece otomobilin şarj kablosunu yetecek kadar bir alan sunuyor bize. Herhangi bir şey koyamazsınız buraya. O yüzden bu alan bizim genel olarak kullanacağımız bölüm olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle hemen buna basarak bagaj kapağını da kapatabiliyoruz. Bagajdan bahsetmişken elektrikli otomobil olmanın getirdiği bir avantaj olarak öndeki küçük depolama alanından da söz etmeden geçmeyelim. Tabii ki burada ekstra küçük, çünkü progresif donanım seviyesinde çift motorlu versiyona bakıyoruz. Burada önde de bir elektrik motoru olduğu için bu alan çok küçük. Sadece 14 litre civarında, ama daha alttaki tek motorlu versiyonda burada 40 litrelik yine biraz daha kullanışlı olan bir alan sunuyor bize. Böyle ön kaputun altında gördüğünüz gibi küçük bir alan karşımıza çıkıyor. Arka koltuklara oturunca az önce bahsettiğim konuyu burada daha detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Hangi konu? Tabii ki bagajın arka bacak mesafesi nedeniyle biraz daha küçültülmüş olması. Buradaki bacak mesafesi oldukça iyi. Ben 1.80 boyundayım ama benim diz mesafeme baktığınızda ne kadar arada, ön koltukla arada mesafe olduğunu görebiliyorsunuz. Buradaki tek sıkıntı, koltuğu yüksek pozisyona alsanız bile ayaklarınızı ön koltuğun altına biraz daha ilerletemiyorsunuz. Bu da bacaklarınızın daha dik olmasını ve baldırınızın koltuktan yükselmesini sağlıyor. Uzun yolculuklarda yorabilir ama çok sıkıntı olmaz. Ben yine de burada belirtmiş olayım. Koltuklarımız delikli, deri, açık tema var burada. Tabii ki biraz geniş aileler bu açık renklerden çok hoşlanmıyor. Çok çabuk kirlendiği için, özellikle küçük çocukları varsa, ama burada farklı seçenekler de olabilir diye düşünüyorum. Bizim otomobilimizde açık böyle beyaz ya da hafif bej rengi diyebileceğimiz bir tema söz konusu. Arka koltuklarda delikli deri kaplama var. Neden? Bu otomobil progresif donanım seviyesi 4x4 versiyon. Bu koltuklarda da ısıtma özelliği var, koltuk ısıtıcı. Hatta zaten arka kapıların içine baktığımızda koltuk ısıtma farklı kademelerden oluşan düğmesini, bunu aktif etme veya kapatma düğmesini görebiliyoruz. Koltuklar çok konforlu. Hemen ortada bir kol dayamamız var. Yumuşacık, yumuş yumuş, böyle uzun yolculuklarda kolunuzu dayayıp bir sürü rahat edebilirsiniz. Bardaklık var burada. Bardaklık, herhangi bir şişe, içecek rahatlıkla koyabilirsiniz. Özellikle kapalı şişelerden, pet şişelerden değil de atıyorum bir yerden kahve aldınız. Bu yüzden bardaklık çok kullanışlı. Çünkü bu otomobilin kapı içlerinde böyle pet şişeden ziyade bir kahve ve benzeri şeyi koymak için yeterli alan yok. Hatta zaten uyarı olarak da koymuşlar sadece kapaklı pet şişeleri buraya yerleştirin diye. Çünkü çapraz konumlanıyor. O kadar dar bir alan kalmış orada. Ama yine kullanışlı bir alan sunuyor bizlere. Kapı içindeki malzemelere baktığımda üst tarafta böyle şunu belirteyim onun öncesinde. Hyundai Ioniq 6'da bol bol geri dönüştürülmüş malzeme kullanılmış. İşte geri dönüştürülmüş pet şişelerden, işte ağ atıklarından birçok malzeme kullanılmış. Zaten bu kapı üstlerindeki plastik benzeri malzemeden de bunu anlayabiliyorsunuz. Görünüş olarak güzel duruyor açıkçası. Ön ve arka kapılarda hafif oluklu tasarımı da farklı bir çizgi katmış otomobile, ama biraz dokunduğunuzda ve vurduğunuzda oradaki plastik sesi ve biraz böyle içeriye doğru bastırdığınızda o hafif göçüyor olması biraz otomobildeki premium hissini aldı benden. Bilmiyorum, bu benim şahsi görüşüm. Hani bu kadar olmasaydı en azından, ama görünüş olarak güzel olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki arkada en önemli detaylardan bir tanesi de ne? Bu otomobilde V2L, yani Vehicle to Load dediğimiz, aracın bataryasından farklı elektronik cihazlara güç sağlayan bir sistem de var. Progresif donanım seviyesine standart olarak geliyor. Bu hem aracın içerisinde hem de dışarıdaki şarj portundan çeşitli cihazlara güç verebileceğiniz anlamına geliyor. İçerideki hemen arka koltukların alt kısmında bir priz olarak yer alıyor. Buradan prize takarak herhangi bir nesneye, cihazı şarj edip kullanabilirsiniz uzun süre. Aracın bataryası zaten büyük. Çok uzun süreler size enerji sağlayacaktır. Dışarıda bir şey kullanmak isterseniz de dediğim gibi aracın şarj portuna özel bir aparatı var bunun. O aparatı ekleyerek, onun üzerine de prizi takarak kullanabiliyorsunuz. Arka koltukların sırtlıklarının yatıklık derecesi gayet konforlu. Hani bunu söylemiş olayım, ama bagaj kısmında da söylediğim gibi içeriden arka koltukları yatıramıyorsunuz. Arkadaki düğmeler vasıtasıyla yatırabiliyorsunuz. Bunu tekrarlamış olayım. Hani orasını kaçıranlar olmuştur belki de. Onun dışında Isofix bağlantılarımız var çocuk koltuğu için. Orada Isofix bağlantılarının uyarılarını görebiliyoruz, ama hani herhangi bir şekilde açıklıkta kapak şeklinde veya cırt cırtlı değil. O sırtlıkla minder arasında bir yerde onu bulmanız gerekiyor. Diz mesafesi oldukça iyi, onu söylemiştim, ama baş mesafesi konusunda o kadar değil. Zaten dışarıdan baktığınızda otomobilin bir fastback tasarımı arkaya doğru alçaldığını görebiliyorsunuz. Bu zaten size az çok fikir veriyor dışarıdan ve iç mekanda arkaya oturduğunuzda bunun baş mesafesi olarak da yansımasını görebiliyorsunuz. Normalde yan taraflara oturursak benim boyuma göre 4 parmak, yaklaşık 4 parmak civarında bir alan kalıyor bana. Çok burada cömert olduğunu söyleyemem, ama ortaya oturursanız ortadaki alan yanlardaki minderler kadar alçak olmadığı için bu sefer başınız neredeyse tavana değiyor. O yüzden uzun yolculuklar için bu aracın en azından 5 kişilik oturma kapasitesinin ortada oturan yolcu için çok rahat olmadığını söyleyebilirim. Kısa mesafelerde bu biraz daha idare edilebilir. IONIQ 6'nın ön tarafına baktığımızda iç mekanı, her zaman söylediğim gibi Hyundai ve Kia modellerinde, yeni modellerde şu var. Minimalistik tasarımı güzel ve modern bir şekilde karşımıza çıkarıyorlar. Pratik kullanım, bol bol depolama alanı, birçok şekilde burada kullanışlı bir alan sunmayı başarıyorlar bize. IONIQ 6'nın iç mekanı da tam da bu söylediğim gibi. Daha farklı, dışı gibi içi de diğer otomobillerden farklı. Baktığımız zaman hemen kapı içlerinden başlayayım. Aslında arkadaki gibi, öndekilerle çok fark yok. Buradaki tek fark cam açma tuşlarının kapılarda yer almaması, orta konsolda yer alması. Yani kapı içlerinde herhangi bir kontrol göremiyoruz. İşte yan aynaların kontrol edilmesi, kapılardaki bu camların açılıp kapanması gibi kontroller orta konsola ve şuraya kenara taşınmış. Camlar orta konsolda yer alıyor. Kapıların kilitlenmesi gibi detaylar da burada orta konsolda. Camların ayarlanması ise hemen direksiyonun sol alt kısmında buradaki alana konumlandırılmış. Erişimi çok zor değil. Alıştığınız zaman, yani bu otomobili satın alıp eliniz aşina olduğunda bu kontrollere çok çabuk ulaşabilirsiniz. O yüzden hani çok pratik kullanımdan kaçılmamış. Ama ben kendi şahsi fikrimi söyleyecek olursam, bu cam açma kapama tuşlarının orta konsolda olmasını çok beğenmiyorum. Biraz da alışkanlıktan olabilir. O yüzden kapı içlerinde olsa daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Depolama alanlarından devam edelim. Hemen şöyle orta konsolda açtığımızda bir depolama alanı sunuluyor bizlere. İki katmanlı bir orta konsolumuz var. Üst katmanında işte dediğim gibi bu fiziksel kontroller var. İki adet bardaklığımız var. Gayet sürücü ve yolcu tarafından kolaylıkla ulaşılabilir, kullanışlı olmuş. Hemen önünde kablosuz cep telefonu şarj ünitemiz var. Parametrik piksel tasarımı burada bile karşımıza çıkıyor. Hemen kablosuz şarj ünitesinin arkasında bir aydınlatma var. Bu aydınlatma sizin telefonunuzun şarj seviyesini gösteriyor. Turuncuysa daha dolmamış, yeşilse dolmuş gibi. Hemen bu tarafta tip A USB girişimiz var. Multimedya sistemine bağlantı tip C USB girişiyle yapılmıyor. Bu biraz eski kalmış bana göre. Yani son nesil bir otomobil olmasına rağmen ve birazdan bahsedeceğim artılarını eksilerini söylerken, multimedya sistemine Android Auto veya Apple CarPlay'de kablosuz bağlanamıyorsunuz. Buradaki tip A girişinden bağlantı yapmak zorundasınız. Bu da çok beğenmediğim bir özellik oldu açıkçası. Orta konsolun alt katmanında böyle büyük çantalarınızı koyabileceğiniz büyük yüksek bir alan var. Buraya da atıyorum büyük bir el çantanız var. Hemen buradaki orta konsolun alt kısmına göze yerleştirebilirsiniz. En beğendiğim özelliklerden bir tanesi torpido gözü. Yani kapak açılır alt şekilde, bir şekilde oraya ulaşmanız gerekmiyor. Çekmece gibi açılıyor ve siz bu torpido gözünün kapağını kendinize doğru çektiğinizde içinde ne var ne yok hiç eğilmeden çok rahatça görebiliyorsunuz. Hyundai bunu çok güzel düşünmüş. Çok beğendiğim bir tasarım olmuş. Gelelim dijital kısımlara. Sürücünün hemen önünde güzel deri direksiyon simidi var. İki kollu. Ben tasarımını açıkçası beğendim. Hyundai son modellerinde direksiyon üzerinde logo kullanmayı tercih etmiyor. Bunu sevenler var, sevmeyenler var. Ben açıkçası burada beğendiğim bir tasarım. Üzerinde 4 adet parametrik piksel aydınlatmanın olduğu bir direksiyon var. Bu arada advanced donanım seviyesine sanırım bu aydınlatmalar gelmiyor. Ondan çok emin değilim ama bunu da belirtmiş olayım. Bu ışıklar aynı zamanda otomobilin bataryasının doluluk seviyesini gösteriyor. Dördü de yandığında bataryanız işte dolum seviyesi yüksek demek. Yavaş yavaş azaldığında bunlar teker teker sönüyor. Bunu da bilgi vermiş olayım. Direksiyonun üzerindeki kumandaların kullanımı kolay. Fiziksel tuşlar, bu arada belirteyim, dokunmatik değil. Ben fiziksel tuşları daha sürüş esnasında güvenli ve pratik kullanım olarak iyi buluyorum. Dokunmatik tuşlar bana hissiyat açısından çok iyi gelmiyor. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz ama burada fiziksel tuşların kullanılması iyi olmuş. Direksiyonun hemen arkasında kulakçıklarımız var. Bunun gibi yüksek performanslı araçlarda bu kulakçıklar genelde ne anlama gelir? Manuel olarak vitesleri arttırabileceğiniz veya azaltabileceğiniz. Ama bu otomobil %100 elektrikli olduğu için ne anlama geliyor? Rejeneratif fren sisteminin seviyesini ayarlamanız anlamına geliyor. Yani vitesle alakası yok bunların. Direksiyonun hemen arkasındaki kollarda neyi görüyoruz? Günümüzdeki pek çok otomobilde olduğu gibi vites kontrollerinin buradaki kolona taşındığını görüyoruz. Hemen alt kısımda. Yani burada çok kalabalık yapmayı tercih etmemiş Hyundai. Üst tarafta işte sileceklerin olduğu kol, buradan kontrol edildiği kol alt tarafta. Arasındaki mesafe gayet yeterli. Çok karıştırmanız mümkün değil. Hemen alt kısımda buradaki kolonun altında rahatlıkla görebiliyorsunuz bu arada kolu. Buradan görüp müdahale edebiliyorsunuz ve vites seçiciyi kolaylıkla kontrol edebiliyorsunuz. Buraya taşınması dediğim gibi az önceki gibi orta konsolda büyük bir alan açılmasını sağlıyor. Bana göre kullanışlı bir özellik. IONIQ 6'da standart olarak sunulan elektrikli açılabilir sunroofumuz var. Ve perdesi şu anda bizde kapalı çok sıcak olduğu için ama şuradaki düğme vasıtasıyla çekerek önce perdeyi sonra da sunroofu kolaylıkla açıp özellikle güzel havalarda doğanın içinde temiz bir hava almak isterseniz bu camlarla birlikte sunroofu da açık keyfini sürebilirsiniz. Gelelim ekranlara ve ekranların kullanıcı deneyimine. IONIQ 6'da günümüzde birçok otomobilde gördüğümüz gibi bitişik ekranlar söz konusu. Dijital gösterge paneli ve multimedya ekranı. Bunların her biri 12.3 inç boyutunda, yani oldukça geniş. Çözünürlükleri çok iyi. Bana dijital gösterge panelinin verdiği bilgiler çok iyi. Yani ben istediğim bütün bilgileri beni bilgiye boğmuyor burada. Siz biraz bazı özel bilgiler isterseniz menülerden seçim yapmak zorunda kalıyorsunuz ama bence bu güzel. Beni bilgiye boğmadan gerekli şeyleri veriyor. Nedir bu? Benim enerji tüketimim. Ben hangi şu anda araca güç mü veriyorum yoksa motorlar bataryayı mı besliyor? Benim ne kadar menzilim kaldı? Rejeneratif fren sistemimin durumu ne? Hızım, çeşitli uyarılar burada birçok bilgiyi bana sağlıyor. Çok kullanışlı bir ekran olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında menüler arası geçişleri ve Sport, Eco, normal modu arasındaki bu grafik geçişleri çok güzel olmuş. Onları çok beğendim. Bu ekran aslında yol esnasında bu ekrana bile neredeyse gerek duymuyorsunuz. Çünkü ön cama yansıtılan büyük bir head-up display'iniz var. Aracın uyarı, sürüş asistanlarının uyarıları dahil, sizin trafik işareti tanıma sisteminin verdiği uyarılar dahil ve hızınız dahil birçok şeyi bu head-up display üzerinde görebiliyorsunuz. Bu arada dijital gösterge paneli demişken benim en beğendiğim şeylerden bir tanesi de şu. Tabii ki IONIQ 6'da yok sadece. Hyundai ve Kia'da son modellerinde birçok şekilde görüyoruz bunu. Siz sinyal verdiğinizde kör noktayı olabildiğince azaltmak için dijital gösterge paneli üzerinde bir yuvarlak ekran açılıyor. Hemen şurada ben son sinyali vereyim görmek için. Şurada solda hemen açıldı. Burada ben arkadan gelen arabayı yan aynaya bakmadan, dikkatim dağılmadan sadece önüme bakarak net bir şekilde görüp ona göre müdahale edebiliyorum. Yani ister sola çıkabiliyorum, isterse onu bekleyip yoluma devam edebiliyorum. Çok kullanışlı bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Yine hatırlatayım, sadece IONIQ 6'ya özel değil, Hyundai Kia modellerinde bu özelliği zaten uzun zamandır görüyoruz. Dijital gösterge panelimiz böyle. Hemen yan tarafta dokunmatik multimedya ekranımız var. Yine 12.3 inç olduğunu söylemiştim. Hyundai'nin son nesil işletim sistemiyle geliyor. Ama bu son nesil işletim sisteminde benim beğenmediğim bir şey var. Az önce de söylemiştim. Android Auto ve Apple CarPlay kablolu olarak tip A girişi üzerinden bağlamak zorundasınız. Kablosuz desteği yok burada. Normalde over the air, yani kablosuz güncelleme desteği var ama Türkiye'de işte bu tarz bağlanılabilirlik teknolojileri henüz BTK'nın izne tabi olduğu için her araçta, her markada sağlanmadığı için OTA güncellemesi Türkiye'de var mı onu henüz bilmiyorum ama bu özelliğin IONIQ 6'da olduğunu belirtmiş olayım. Multimedya sisteminin çözünürlüğü çok iyi. 360 derece kameramız var. Bu ekranda kocaman, gerektiği durumlarda otomatik açılıp size ya da park ederken gösteriyor. Kuş bakışı görebiliyorsunuz. Önü, arkayı, yanları istediğiniz açıda görebiliyorsunuz. Çözünürlüğü çok iyi. Kocaman olması tabii ki sizin daha iyi bir şekilde hiç böyle yaklaşmadan görmenizi sağlıyor. O yüzden Hyundai'yi başarılı bulduğum konulardan bir tanesi de bu. Multimedya ekranı konusunda sadece tek bir eleştirim olacak. Yani dümdüz, kavisli koymak yerine konsola dümdüz yerleştirmişler. Ve bazı kontroller işte ekranın sağ köşesinde de oluyor. Atıyorum ayarlara tıklamak için sağ köşesine uzanmak zorundasınız. Biraz sanki burada uzanmak zorunda kalıyorsunuz ve biraz dikkatinizi dağıtabilir. Yani çok büyük bir sorun mu? Hayır tabii ki değil ama ben açıkçası burada biraz ekranın bana, hafif bana dönük olmasını isterdim. Bazı otomobillerde biliyorsunuz sürücü odaklı bir tasarım söz konusu oluyor ve multimedya ekranı biraz daha bana dönük oluyor ve kolaylıkla hiç uzanmadan erişebiliyorsunuz. Burada onun olmasını isterdim açıkçası. Onu da belirtmiş olayım. İç mekanda da anlatabileceklerim bunlar. Yavaş yavaş sürüş kısmına geçelim. Sürüş kısmına her zaman olduğu gibi Hyundai IONIQ 6'nın teknik detaylarıyla başlayalım. Progresif donanım seviyesinde çift motorlu 4x4 versiyonu kullanıyorum. Tabii ki performanslı bir araç. Ne sunuyor bize? Bir kere 239 kW yani 320 beygir civarında bir maksimum güç ve 605 Nm tork üretiyor. Ön aks üzerinde bir motor, arka aks üzerinde bir motor. Bu motorları soracak olursanız da arka akstaki motor yanılmıyorsam 200-220 beygir civarında güç. Öndeki motor da 100 beygir civarında bir güç üretiyor. Yani arkadaki motor daha güçlü. Otomobilin genelde sanki bir arkadan itişli bir araçmış gibi davrandığını bazen bu şekilde açıklayabiliriz. Bu çift motor ve yüksek performans bize ne sunuyor? Bu otomobilin 0-100 hızlanmasını 5.1 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Oldukça iyi bir, yani hem cüssesine göre hem de ağırlığına göre, 2 ton üzerinde bir ağırlığı var. Hem bu değerlere göre 5.1 saniyede tamamlaması ne kadar performanslı bir otomobil olduğunu gösteriyor aslında. Spor modu aldığınızda zaten o atikliği çok net hissediyor. Yani gaz pedalına dokunduğunuz anda aracı kendini ileri atıyor. Hani boyun kırıyor derler ya, aslında orada net bir şekilde bunu görebiliyoruz. Progresif donanım seviyesindeki 4x4 versiyonda büyük batarya seçeneği karşımıza çıkıyor. 77.4 kWh'lik, kullanılabilir kapasitesi ise 75 kWh civarında ve bize bu çift motorlu versiyonda 519 km'ye kadar bir sürüş menzili sunuyor. Ama 519 km tabii ki bu elektrikli otomobillerde sabit değil, sizin kullanımınıza göre çok değişiyor. Şehir içinde belki bu değere ulaşabilirsiniz ama ortalama birleşik kullanımında ve otoban kullanımında bu menzili çok göremezsiniz. Hani bu performanstaki bir otomobilde, onu da net söylemiş olayım. Örnek vermem gerekirse otobanda 130 km/saat hızla sürekli ilerlerken 330-340 civarında bir menzil görürsünüz. IONIQ 6'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi de DC hızlı şarj kapasitesinde karşımıza çıkıyor. Bu otomobil aynı zamanda 800 volt elektrik mimarisinde desteklediği için 350 kW'a kadar DC şarj gücünü destekliyor. Tabii ki Türkiye'de günümüzde 350 kW'lık bir istasyon bulmak çok zor ama örneğin 180 kW'lık DC hızlı şarj istasyonları çok yaygın. Bu otomobille oraya bağladığınızda hızlı şarj için 179-180 kW'a kadar bu enerjinin dibini sıyırıyor diyebiliriz. Onu net bir şekilde gördüm. Hatta ben otomobili %30-39'da bağladığımda ZES'in hızlı şarj istasyonunda hemen 179 kW'la şarj olduğunu gördüm, bunu net bir şekilde. AC şarj konusunda ise biraz düşük kaldığını söyleyebilirim. Yine çok düşük değil. 11 kW'lık bir destek söz konusu ve bataryanın bu AC şarjda tam doluma ulaşması 7 saat 10 dakika civarında sürüyor. Böyle bir otomobilde güvenlik, konfor, her şey varken AC şarjının da 22 kW standart olmasını isterdim açıkçası. DC hızlı şarj konusunda ise dediğim gibi 180 kW'la doldurduğunuzda, yani ben kendi değerimi söyleyeyim, %39'dan %80'e yaklaşık 10 dakika civarında sürdü ama %10'dan %80'e 350 kW'lık bir şarj istasyonu bulabilirseniz 18 dakika sürüyor sadece. Bu değerdeki bir dolum için 18 dakika oldukça kısa. Daha yaygın olarak bulunabilecek 50 kW'lık DC hızlı şarj istasyonunda ise %10'dan %80 doluma 73 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Tabii ki 50 kW 180'e göre burada biraz düşük kaldığı için sürede bayağı uzuyor. Hemen şuraya bir parantez açarak ekleyeyim. Çok merak edilen sorulardan bir tanesi, 4x4 versiyondaki büyük batarya 800 volt mimari desteklediği için bu 350 kW'a kadar hızlı şarjı destekliyor ama giriş seviyesindeki küçük batarya benim araştırdığıma göre en azından 350 kW'a kadar değil 175 kW'a kadar hızlı şarj desteğine sahip. Hani bu konuda da bilinçli olmak lazım. Bunu da parantez olarak eklemiş olayım. Peki bu otomobilin tüketimi nasıl? Yani baştan söyleyeyim, performanslı bir otomobil alıyoruz. Fiyatı şurada söyleyeyim, 3 milyon 60 bin TL fiyatı var şu anda bu otomobilin, 2023 model olarak, 2024 model olarak bu versiyon daha gelmiyor. 3 milyon 60 bin TL verip çift motorlu performanslı bir araç alıyorsunuz. 320 beygirlik verim tüketim benim burada umurumda olur mu dersiniz? Belki umurumda olanlar vardır, onu da söyleyeyim ben. Otomobil çok yönlü bir kullanım sunuyor aslında size. Şehir içinde normal modda veya eko modda genelde ön motoru kapatıp sadece arka motorla devam ediyor. Bu zaten güçlü olduğu için performans konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz şehir içi kullanımda ve size bu verimliliği arttırıyor. Neler sunuyor bizde? Ben şehir içi kullanımda 30-40 km İstanbul trafiği ortalama hızlarda 13 kWh ile 14 kWh arasında gezdim genel olarak 3-4 günlük kullanımımda. Ama tabii ki bu otomobili siz otobanda performanslı olarak kullanmak isteyeceksiniz boş yollarda. 130 km/saat hızla gittiğinizde sabit bir şekilde 22-22,5 kWh civarında bir enerji tüketimi oluyor. Dediğim gibi bu kullanımda size 300-330 km civarında bir menzil sağlayacaktır bu otomobil. Ben bunu dip gazla denedim bu arada. Son hızı 185 km/saat gösteriyor ama limitör 192 km/saatte tıkanıyor. Burada da sabit bir şekilde son hızla, maksimum hızla ilerlerseniz uzun süre 30 kilowatt saat civarında bir enerji tüketimi sunuyor bize. Yani burada şehir içi kullanımda, birleşik kullanımda ve otoban kullanımda maksimum hızda değerlerimiz bu şekilde. Sürüş konforu açısından Hyundai IONIQ 6 benim çok beğendiğim bir otomobil oldu. Yani performanslı bir araç. Süspansiyon sistemi biraz daha sportif tabii ki. Otomobili bu performansa uydurmak için, buna uyum sağlaması için biraz daha sert süspansiyon kullanılıyor. Tabii ki buna 20 inçlik jantları da eklediğimizde şehir içinde özellikle böyle biraz daha engebeli yerlerden geçerken hafif bir darbe hissediyorsunuz ama güzel sönümlemeyi başarıyor. Yani ne bir trim sesi duyuyorsunuz ne büyük bir sarsıntı geçiriyorsunuz. Böyle güzel bir şekilde sönümleyip sportif süspansiyonunu böyle ekarte etmeyi başarıyor. Hani bunu söyleyebilirim. Konforlu bir otomobil, şehir içi kullanımda konforlu bir otomobil olduğunu söylemek lazım. Bundan ziyade yalıtımını çok beğendim. Hyundai burada çok başarılı bir iş gerçekleştirmiş. Yani maksimum hızda bile yol sesi duymuyorsunuz araçta. 20 inçlik jantlar olmasına rağmen herhangi bir şekilde, şu an muhtemelen araçta bakmadım ama yaz lastikleri vardır. Mayıs ayındayız ve hiçbir şekilde maksimum hızda bile, 190 km/saat hızda bile yol sesi duymuyorsunuz. Hafif yanlardan bir rüzgar sesi geliyor ama o hızda bile sizi rahatsız edecek bir dereceye ulaşmıyor. Burada Hyundai'yi gerçekten tebrik etmek istiyorum. Yol tutuş açısından da performansına göre oldukça iyi bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. Zaten elektrikli otomobiller doğası gereği yola biraz daha yapışan araçlar oluyor. Neden? Çünkü batarya, kocaman bir batarya aracın alt kısmında zeminle paralel olarak yerleştirilmiş olarak geliyor. Bu da tabii ki aracın ağırlık merkezini daha da aşağıya çektiği için virajlarda yol tutuş performansını üst düzeye çıkarıyor. IONIQ 6'da da bu durum geçerli olduğu için aracın viraj kabiliyetinin oldukça iyi olduğunu söylemek lazım. Fiyatının 3 milyon TL olduğunu söylemiştim. Progresif donanım seviyesi, yani baktığınız zaman güvenlik olsun, konfor olsun dolu dolu geliyor. Bu araçta neler var? Akıllı gelişmiş sürüş asistan teknolojilerinde aklınıza gelebilecek her şey var. Akıllı hız sabitleme sistemi, dur kalk özellikle. Onun dışında trafik işareti algılama, park asistanı var. Park asistanı demişken ondan da bahsedeyim. Bu araçta bu aracın kumandasındaki düğmeler vasıtasıyla siz aracın içerisine girmeden, atıyorum dar bir yere park etmek için otoparkta, içine girmeden uzaktan aracı ileri geri otomatik park edebiliyorsunuz. Bu çok kullanışlı bir özellik. Aslında kulağa böyle hani ne gerek var olarak gelse de çok dar bir alanda, atıyorum sağdan soldan çıkamayacağınız bir durumda aracı otomatik park edebiliyorsunuz. Ben bir iki defa kullandım AVM otoparkında. O zaman ne kadar kullanışlı olduğunu gördüm. Ön çarpışma önleyici sistem, arka çapraz çarpışma önleyici sistem çok güzel çalışıyor bunlar. Şeritte tutma asistanı, şerit takip asistanı, hatta bu asistanlar size çok fazla müdahale ediyor. Ben bazen sanki şey gibi hissettim kendimi. Ya hani bırak direksiyonu da biraz ben kullanayım tarzında, sanki otomobil benden bir istekte bulunuyormuş gibi hissettim. O derece müdahale ediyor size. Bunu seven vardır, sevmeyen vardır. Benim hoşuma gitti açıkçası. Tabii ki IONIQ 6'nın fiyatlarından bahsetmek gerekirse sadece bu kullandığım 3 milyonluk versiyon sunulmuyor. Türkiye'de, hatta Türkiye pazarına özel advanced donanım seviyesinde 111 kW'lık 4x2 versiyonla başlıyor. 1 milyon 730 bin TL 2023 model fiyatı, 1 milyon 760 bin TL 2024 model fiyatı var. 111 kW'lık versiyonun progresif donanım seviyesi de var. Dolu olarak bahsettiğim bu her şeyin olduğu donanım seviyesi de 1 milyon 910 bin TL yine 2023 model için. Bu versiyon 2024 modeli yok henüz. Ve kullandığım 239 kW'lık versiyonun fiyatı da 3 milyon 60 bin TL olarak geliyor. Yani illa performanslı bir araç olarak almak zorunda değilsiniz. Hyundai IONIQ 6'yı daha düşük versiyonlarla da satın alabilirsiniz. Tabii ki her zaman olduğu gibi kapanıştan önce IONIQ 6'nın artılarına ve eksilerine özet olarak değinmek istiyorum. Sevdiğim özellikleri neler? Birincisi, az önce de altını çizdiğim gibi piyasadaki 800 volt elektrik mimarisine sahip, özellikle premium olmayan sınıfta bu desteğe sahip az sayıdaki otomobilden bir tanesi. Yani bunu geleceğe yatırım olarak düşünebilirsiniz. İleride 350 kW'lık bir şarj istasyonu ağı yaygınlaştığında birçok otomobil bunu desteklemezken, günümüzdeki birçok otomobil, Hyundai IONIQ 6 şu anda almış olsanız bile ileride bunu destekleyecek ve şarj hızını 15-18 dakikalara kadar düşürebildiğini net bir şekilde söylemek lazım. Bu öne çıkan en büyük özelliklerinden bir tanesi. Onun dışında verimlilik adına, bu denli boyutuna ve ağırlığına rağmen bu otomobili verimli kılan detaylardan bir tanesi de standart olarak sunulan ısı pompası. Giriş versiyonunda dahi standart olarak sunuluyor. Isı pompası aracın daha verimli olmasını sağlıyor. Klima sistemlerinin, iklimlendirme sisteminin daha verimli çalışmasını sağlıyor. Genelde bataryalarda optimum sıcaklık 20 santigrat derece civarındadır. Bu ısı pompasının verimliliğini şurada anlıyorsunuz. eksi derecelere hava durumu, özellikle çok Erzurum gibi çok soğuk yerlerde yaşıyorsanız ısı pompası sizin için önemli bir donanım olarak gelecektir. IONIQ 6'da da bu özellik standart. V2L yani Vehicle to Load özelliğinin olması bence içeride ve dışarıda ekstra olarak sunulması bunun kullanışlık açısından, atıyorum bu araçla bir doğa kaçamağı yapmak istediniz ve bir cihazınızı şarj edeceksiniz, güç vereceksiniz. O yüzden kullanışlı bir otomobil olduğunu söylemek mümkün. Az önce de belirttiğim gibi yalıtımı çok iyi. Ses yalıtımı özellikle bayıldım. Yol sesini neredeyse hiç duymuyorsunuz. Rüzgar sesini de sizi rahatsız edecek derecede karşınıza çıkmıyor yüksek hızlarda bile. Bu da çok önemli özelliklerden bir tanesi. Dengeli bir otomobil olduğunu söylemiştim. Neden dengeli diyorum? Hem 230 kW'lık yüksek performansı bir yandan istediğinizde hemen elde edebilirken şehir içi kullanımda sadece arka elektrik motorunun kullanımıyla çok verimli, yani cüssesinden beklenmeyecek derecede verimli bir otomobil elde edebiliyorsunuz. Bu yönden çok kullanışlı, çok yönlü bir kullanım sunuyor bize. En beğendiğim özelliklerden bir tanesi de bu. Sevmediğim taraflarına gelecek olursak, az önce de söylediğim gibi 22 kW'lık AC şarj desteğinin olmamasını sevmedim. 11 kW da tabii ki yani 3.7 kW'lara göre biraz yüksek ama o 22 kW'lık olsaydı bu denli yüksek bir otomobilde daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Multimedya sistemiyle alakalı benim bulduğum eksik tabii ki bu. Bunu da söylemiştim. Bu multimedya sisteminde kablosuz Android Auto veya Apple CarPlay bağlantısı yok. Böylesine premium hissettiren bir otomobilde bunların olmasını isterdiniz açıkçası. Ben de bunu eksi olan hanesine yazdım. Bagaj hacmi otomobilin boyutuna göre küçük kaldığını söylemiştim. 400 litre yani B segment hatchback otomobillere baktığınızda bile mesela i20'nin 350 litre civarında, Clio'nun 390 litreye varan bir hacim sunarken 400 litre bu otomobil için biraz düşük kalmış. Keşke biraz daha büyük bir bagaj hacmi sunulsaydı. Bunu da eksi hanesine yazdığım özelliklerden bir tanesi oldu. Hyundai IONIQ 6'yı genel detaylarıyla size artılarıyla ve eksileriyle anlatmaya çalıştım. 3-4 günlük kullanımda tabii ki benim fark edemediğim detaylar olmuştur. Aklınıza soru işareti kaldıysa veya ilave bilgi sağlamak istiyorsanız lütfen yorumlarınızı yazmaktan çekinmeyin. Daha sonraki inceleme videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.